Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Farvardin 1402, Hicri Kameri 15 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimli 6 Nisan 2023 Perşembe. Bugün ayrıca Ehl-i Beyt imamlarının ikinci yıldızı Hazreti İmam Hasan aleyhisselamın kutlu veladet günüdür. Bu mübarek gün tüm İslam dünyasına kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dost Diyarı ve İlahi Önderler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Batılıların esasen insan hakları düşmanı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam dünyasındaki yakınlaşma dalgasının Siyonistlerin kafasını karıştırdığını söyledi. Siyonist rejimin saldırısına tepkiler devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir dedi. İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Nikzat, komşuların iyi komşuluğu Siyonistlerin vesveselerine feda etmemeleri gerektiğini söyledi. Ve Türkiye'de depremde ölü sayısı 50.399'a ulaştı. Şimdi haberler.
Bugün Perşembe, Hicri Şemsi takvimle 17 Ferverdin 1402 ve Hicri Kameri 15 Ramazan 1444 tarihine denk gelen 6 Nisan 2023, Ehl-i Beyt imamlarının ikinci nuru Hazreti İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüdür. Hicretin 3. yılında mübarek Ramazan ayının ortasında Medine şehrinde dünyaya gelen İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam, Ehl-i Beyt'in ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam ve Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın ilk çocuğudur. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ilk çocuklarının doğduğu gün onu Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme isim seçmeler için götürdüler. Peygamber Efendimiz ona iyi ve hoş anlamına gelen Hasan adını verdiler. İmam Hasan Aleyhisselam hayatının 7 yılını dedesi İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sayesinde yaşama şerefine ermiş ve bu değerli fırsatta İslam peygamberinin parlak nurlarından yararlanmıştır. İrip Türkçe servisi çalışanları olarak bu veladet yıl dönümünü bütün Ehl-i Beyt aşıklarına kutluyoruz.
İslam İnkılabı rehberi insan haklarını savundukları iddiasının Batılılara yakışmadığını vurgulayarak, Batılıların esasen insan hakları düşmanı olduklarını söyledi. İmam Hasan Müşteba aleyhisselamın veladet yıl dönümü gecesinde bir grup Fars dili ve edebiyat hocaları, genç ve kıdemli şair, İslam İnkılabı rehberiyle bir araya geldi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Ayetullah Hamene'yi insan hakları iddiasının Batılılara hiçbir şekilde yakışmadığını vurgulayarak şunları kaydetti. Batılılar esasen insan hakları düşmanıdır ve herkes bunların iddia ettiği insan haklarını IŞİD'de ve insanları diri diri yakmada ve boğmada veya münafıkları ve Saddam'ı desteklemede ve Gazze ve Filistin'e karşı işlenen cinayetler sırasında görmüşlerdir. Basının teröre ve Tahran sokaklarında dindar gençlerin öldürülmesine verdiği desteği, insan haklarının savunduğuna dair asılsız iddianın bir başka örneği olduğunu nitelendiren Ayetullah Hamene'yi şunları ekledi. Arman Aliverdi ve Ruhullah Ecemyan gibi en saf gençlerimiz işkenceyle ve Batı medyasının kışkırtma ve yönlendirmesiyle öldürüldü. Ayetullah Hamene'yi düşmanı ve onun amaçlarını, yöntemlerini ve hedef noktalarını bilmenin gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi. Düşmanın yumuşak savaşının boyutlarını bilmek herkes için gereklidir ancak en çok kültür ve sanat aktivistlerinin kendilerinin pasifleşmesi ve diğerlerini düşmanın saldırısından haberdar, etmesi için gereklidir.
Ülkede çok sayıda iyi kalpli, dindar ve devrimci şairin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamene'yi şunları kaydetti. Şairin ruh hali duygusaldır ancak sorunlarla karşılaşıldığında duygusal davranılmamalı. Doğru düşünerek sahneyi doğru algılaması gerekir. Şair sanatını kullanarak üzerine düşen görevi yapmalıdır. Batı'nın İran aleyhindeki saldırılarına diğer örnek olarak İlaç yaptırımı ve çeşitli bahanelerle aşıların ulaştırılmasının engellenmesine değinen Ayetullah Hamene'yi şunlar söyledi. İslami İran'ı ve halkını gıdadan bile mahrum edecek bir şey yapabilselerdi bunu yapmaktan çekinmezlerdi. Ayetullah Hamene'yi İran'a kötü niyetlilerin çeşitli hamlelerinin bir başka parçasını da medya hamlesi ve binlerce medya vasıtasıyla yalan söylentileri ve sapmaları yaymak için kullanmaları olarak değerlendirdi ve şunları ekledi. Düşmanın bu saldırıdaki amacı fikri ve dini güçleri yok etmek, bağımsızlık ve milli direniş ruhunu, İslami birlik ve hareket ruhunu zayıflatmaktır. Kadınların dini inançlarının zayıflatılmasını İran'a yönelik diğer hedeflerden biri olarak belirten Ayetullah Hamene'yi, İslam İnkılabı'nın zaferi ve sonrasındaki aşamalarda kadınların etkin rolüne değinerek şunları kaydetti. Batılılar İranlı kadınlara acımıyor ve haklarına saygı duymuyorlar. Bilakis İranlı kadınlara kin besliyorlar ve kendilerini yalan bir şekilde özgürlük ve kadın haklarının savunucusu olarak tanıtıyorlar.
İran Dışişleri Bakanı bir tweette sahte İsrail rejimi askerlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik yaptığı saygısızlığa ve gece saldırısına dikkat çekerek İslam dünyasındaki yakınlaşma dalgasının Siyonistlerin kafasını karıştırdığı vurgusunda bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın Perşembe günkü raporuna göre Emir Abdullahyan bu tweette şöyle yazdı. Sahte İsrail rejimi askerlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik gece saldırıları ve saygısızlığı, Siyonist teröristlerin işlediği cinayetlere göz yuman insan hakları savunucularının davranışlarının bir sonucu olarak acı tabloların ortaya çıkmasına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı şu vurguda da bulundu. Siyonistlerin kafası, İslam dünyasındaki yakınlaşma dalgası ve içsel çöküş olasılığı karşısında karışık. Haber kaynakları çarşamba gecesi Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da bir kez daha itikafta olan ve ibadet edenlere saldırdıklarını bildirdi. Çarşamba sabahı Siyonist askerler Mescid-i Aksa'nın avlusundaki El-Gebli camiinde itikaftaki Müslümanlara saldırarak onları camiden çıkarmaya çalıştı. Basında çıkan haberlere göre Siyonist rejim askerleri El-Gebli caminin camlarını kırdı, camiye ses bombaları attı ve ardından camideki itikafta bulunan Müslümanlara saldırıp onları darp etti. Filistin Kızılayı, Siyonist güçlerin El Gebli Camii'ne düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını, ancak Siyonist güçlerin sağlık ekiplerinin gelmesine izin vermediğini bildirdi. Filistinli kaynaklar ayrıca 200'den fazla Filistinlinin yaralandığını, 400 kişinin de tutuklandığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejim İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına işaretle Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulmaz çağrısında bulunuyorum dedi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi. Sözlerine İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek başlayan Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Bu Ramazan ayında da İsrail polisinin terör ve tedhiş eylemleriyle Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli Müslümanları hedef almasından duyduğumuz üzüntüyü ve öfkeyi belirtmek istiyorum. İbadet eden sivillere ses bombalarıyla, coplarla, plastik mermilerle müdahalede bulunmak tam anlamıyla belhum adallik işaretidir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yarattığı, affedersiniz, sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılamaz. Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e gerektiğinde canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.
Çarşamba gecesi haber kaynakları Ürdün ve Türkiye'de Siyonist rejime karşı gösterilerin düzenlendiğini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın Filistin Haber Ajansı Şahab'a dayandırdığı haberine göre çok sayıda Ürdünlü bu ülkenin başkenti Amman'da Siyonist Büyükelçiliği yakınında toplandı. Alınan habere göre protestocular Siyonist güçlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve bu camiye yapılan saygısızlığı kınadılar. Ürdünlü protestocular ayrıca Siyonist rejimin büyük elçisinin bu ülkeden sınır dışı edilmesini talep ettiler. Bu arada Türkiye'nin İstanbul kentinde toplanan binlerce kişi Mescid-i Aksa'ya destek vererek Siyonist rejimin bu camiye yönelik saldırılarını kınadı. Protestocular Siyonist rejim aleyhine Filistin ve Mescid-i Aksa'yı destekleyen sloganlar attılar.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıdaki şer eylemini dün akşam kınarken onlarla mücadele çağrısında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abdülmelik el-Husi, Filistin milletini desteklemeyi tüm Müslümanların görevi olduğunu ifade ederek, Filistin ulusunun yanında sorumlu bir şekilde durmak Siyonist düşmanı yenecektir vurgusunda bulundu. Öte yandan Yemen Siyasi Yüksek Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat da Siyonist güçlerin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.
İran'ın İntifada ve Kudüs Merkezi Başkanı, Siyonistlerin yaşadığı mevcut krizin son 70 yılda eşi benzeri görmemiş bir kriz olduğunu vurguladı. Mehr Haber Ajansı'nın raporuna göre General Ramazan Şerif, dün Tahran ilinin İntifada ve Kudüs Merkezi toplantısında Siyonist rejimin mevcut durumunu anlatarak şunları söyledi. Siyonist rejim son 70 yılda hiçbir zaman iç çekişmeler yüzünden yıkılmak üzere olduğunu söyletecek kadar kriz yaşamamıştı. Şerif şunları da ekledi. Filistin milletini parlak bir gelecek bekliyor ve bu yılki Kudüs günü çok önemli olacak. Tahran ilinin Kudüs Merkezi Başkanı Hüccetül İslam Mahmudi de bu toplantının devamında bu yılki Dünya Kudüs gününün sloganının Filistin İslam dünyasının ekseni Kudüs özgürlüğün eşiğinde olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Siyonist rejimin Şam'a yönelik son terör saldırıları ve iki İranlı askeri danışmanının şehit edilmesiyle ilgili olarak Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta bu cinayeti uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İrevani çarşamba günü Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek Siyonist rejimin Suriye'nin Şam kentine düzenlediği ve iki İranlı askeri danışmanın şehit olmasına yol açan son terör saldırısını çok sayıda sivil ve Suriye altyapısına zarar veren bir başka cinayet örneği olduğuna işaretle İsrail rejiminin sürekli saldırganlığını ve Suriye topraklarında uluslararası yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini değerlendirdi. Bu mektupta İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerini başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan herhangi bir sonuç ve ceza görmeden sürdürdüğü vurgulanmaktadır.
İran İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin attığı bazı adımlarını eleştirerek komşuların iyi komşuluğu, Siyonistlerin vesvesesini kurban etmemesi konusunda uyardı. İran İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, sosyal medyadaki kişisel sayfasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son dönemdeki bazı eylemlerini eleştirdi. Beyaz Saray'ın politikalarına uyan Azerbaycan Cumhuriyeti, Siyonist rejimin merkezinde büyük elçiliği açtı. Hane-i Millet Haber Ajansı'nın raporuna göre İran İslami Şura Meclis Başkan Yardımcısı sosyal medyadaki özel sayfasında şunları yazdı. Kutsal İslam nizamı, sınırları ve komşularındaki gelişmeleri karşı duyarlıdır ve hırslara güçlü bir şekilde karşılık verir. Komşular iyi komşuluğu Siyonistlerin vesvesesini kurban etmemesi gerekir.
Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin hukuki üyesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran aleyhindeki kararlarının siyasi amaçlarla çıkarıldığını yazdı. Abbas Ali Kethodai, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin insan haklarının ana ihlalcilerinin elinde bir oyuncak olduğunu yazdı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi daha önce İngiltere ve İzlanda'nın İran'daki insan hakları durumuna karşı önerdiği karar taslağını 23 olumlu, 8 olumsuz ve 16 çekimser oyla kabul etmişti. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kethodai Twitter sayfasında şunları paylaştı. Siyasi amaçlı olsun veya olmasın, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran aleyhindeki kararları misyonlu adalet ve insan haklarını yüceltme temelinde tanımlamasına rağmen insan haklarının ana ihlalcileri olan aktörlerin elinde oyuncak olması bu kurumun ikili performansını göstermektedir.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında ticari bir geminin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı Joe 2 adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ülkede meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 50.399'a yükseldiğini açıkladı.
Ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nın ana binasında yangın çıktı. TRT'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın binasından dumanlar yükselirken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Amerika'nın gerileme sürecini vurgulamasıyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 4 Nisan Salı günü İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmede birçok konuya değinerek açıklık getirdi. Ayetullah Hamenei'nin vurguladığı konulardan biri Amerika'nın sürekli olarak gerilemesi ve zayıflamasıydı. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. İran'ın dünyadaki en önemli muhaliflerinden biri Amerika'dır ki gerçekle Obama Amerikası, Bush Amerikası'ndan ve Trump Amerikası'nın Obama Amerikası'ndan ve bu beyin Amerikası'nın Trump Amerikası'ndan daha zayıf olduğunu gösteriyor. İslam İnkılabı rehberinin değindiği konu özellikle son günlerde Amerika gücünün gerileme, zeval ve zayıflaması olmak üzere yaşanan önemli gelişmeler ve olaylardır. Bu olaylardan biri özellikle 2020 başkanlık seçimleri ardından Amerikan toplumunun kutuplaşmasıdır. Dönemin başkanı ve cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Joe Biden'in zaferini reddetti ve seçim sonrası yaşanan olaylar 6 Ocak 2020'de Trump 21'de Trump taraftarlarının Amerika Kongre binasına saldırısına sebep oldu. Bu olay Amerikan demokrasisinin temellerini sarstı. Diğer yandan Trump Amerika'da demokrasinin bir yalan ve seçim sisteminin yozlaşmış olduğunu belirterek seçimde yaşanan geniş çaplı hilelerin eşi görmemiş bir siyasi krize sebep olduğunu ve Amerika'da demokrasiyi sorguladığını belirtti. Bu arada 6 Ocak olayları Amerika'nın uluslararası meşruiyet ve nüfuzunu da sorguladı. Günümüzde de Trump'a karşı suç duyurusu ve mahkemeye çıkarılması yine Amerika'da muhalifler ve destekçileri arasında kutuplaşmalara sebep oldu. Amerika'nın zayıflığının bir başka örneği de Washington'un Ukrayna'daki savaşı kendi hedef ve çıkarları doğrultusuna ilerletmesidir. Washington'un Kiev'e sağladığı askeri ve silah yardımlarına rağmen Rusya şimdiye kadar kendi üstün konumunu koruyarak birçok hedefine ulaşmıştır. Bu mesele Biden hükümetinin Ukrayna siyasetine yönelik eleştirilerin Amerika içine kadar yayılmasına sebep oldu. Kongre'nin Cumhuriyetçi temsilcisi Paul Gosar, Biden'in Ukrayna savaş siyasetinin yenilgiye uğradığını işaretli Twitter üzerinde paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Biden ve arkadaki destekçileri Ukrayna münakaşası konusunda propaganda savaşını kaybettiler. Amerikalılar, Birleşik Devletleri sınırlarını koruma ve diğer ülkeleri finanse etme dışında herhangi bir yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı.
Tabii ki Amerika, Ukrayna savaşını Avrupa'da kendi konumunu güçlendirme hedefi için kullandı. Fakat şimdi Avrupalı siyasetçiler ve halk Ukrayna savaşında Avrupa'nın Amerika'yı izlemesini, protesto etmesine sebep oldu. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle buyurdu. Amerika, Ukrayna'da savaş başlattı ancak bu savaş bu ülkeyle aslında savaşın kurbanı olan ve savaşın dayağını yiyen Avrupalı müttefikler arasında bir uçuruma neden oldu ancak yaralanan taraf Amerika oldu. Ayetullah Hamine'nin Amerika'nın gerilemesi ve zayıflaması ile ilgili değindiği bir diğer konu Washington'un bir yandan Siyonist rejimin iç krizini çözmekten aciz kalması ve diğer yandan İran ve Arap ülkeleri normalleşmesinde başarısız kalmasıdır. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. Amerika Siyonist rejim krizini çözemedi. Amerika İran'a karşı Birleşik Arap cephesi kurmak niyetinde olduğunu ilan etti fakat bugün istediğinin tersi yaşandı ve Arapların İran ile ilişkileri artmakta. Ayrıca Amerika siyasi baskı ve yaptırım ile nükleer meseleyi istediği şekilde bitirmek istiyordu fakat başaramadı. Bölgede ve dünyada Amerika isteklerinin tam tersinde yaşanan bir diğer gelişme başta Çin olmak üzere Amerika rakiplerinin inisiyatifi ele almaları ve Amerika müttefikleri sayılan ülkeler ile yeni anlaşmaların şekillenmesidir. Bu konuda Amerika eski başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy bir tweet paylaşımında şöyle yazdı. Amerika'nın Suudi Arabistan üzerindeki etkisinin çöküşü ve krallığın Çin ve İran ile yeni ittifakları askeri güç ile Birleşik Devletler'in hegemonyasını korumak için neo konuların stratejisinin fiyasko yenilgisinin acı göstergesidir. Amerika'nın zayıflığının bir başka tezahürü doların dünyada temel döviz olarak zayıflamasıdır. Günümüzde Washington'un diğer ülkelere, rakip ve muhalif ülkelere yoğun yaptırımlar ve artan baskılar uygulamak bağlamında doları kullanması nedeniyle bazı ülkeler ticari ilişkilerde kendi ulusal paralarını kullanmaya başladılar. Bu ülkelerin başında da Çin ve Rusya gelmekte. Tabii Hindistan, Brezilya, Malezya, Türkiye, Venezuela ve İran da aynı yolu izlediler. Diğer yandan Amerika kendi arka bahçesi olarak bildiği Latin Amerika'daki etkinliğini azalması ile karşı karşıyadır. Amerika'nın küresel rakipleri ve özellikle Çin, Latin Amerika ile ilişkilerini her geçen gün daha da yoğunlaştırırken, diğer yandan da Venezuela gibi bölgenin ileri ülkeleri Amerika'nın baskılarını hafifletmek için Rusya ve Çin gibi diğer küresel güçlerle ilişkilerini arttırmaya başladılar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi de bu konulara binaen, bu yüzden İslami nizamın düşmanlarının başında gelen Amerika zayıflamaktadır buyurdu.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran'ın Suriye hakimiyetine desteği ve Şam-Ankara ilişkilerinin ihyası ile ilgili. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının dörtlü oturumu Moskova'da düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti ise bu oturumda Suriye hakimiyetini, ayrıca bu ülkenin Türkiye ile ilişkilerin ihya edilmesini destekledi. 2011 yılında başlayan Suriye krizinde Türkiye, Şam karşıtı ve terörist grupları destekleyen aktörlerden biriydi. Fakat İran ve Rusya teröristlere karşı Suriye'ye destek veren ülkelerdi. Suriye krizinin yoğunlaşması ile Şam muhalifleri ve destekçileri arasında bazı siyasi oturumlar düzenlendi. Fakat İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye kriziyle ilgili çalışmaları diğerlerinden farklıydı. Kazakistan, Türkiye, İran ve Rusya'da yapılan bu oturumlar Suriye'de insani kriz başta olmak üzere krizin hafiflemesine sebep oldu. Bu çalışmaların devamında Moskova son günlerde 4 ülkenin dışişleri bakan yardımcılarını ağırladı. Bundan önce 28 Aralık 2022'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Türk ve Suriyeli mevkidaşları Hulusi Akar ve Ali Mahmut Abbas'a ev sahipliği yaptı. Ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriyeli ilişkilerin yeni etabının başladığını duyurdu. Dörtlü toplantıyla ilgili olarak Rusya Cumhurbaşkanı'nın Batı Asya ve Afrika ülkeleri özel temsilcisi Mikhail Bogdanov, Rusya'nın arabuluculuğu ile önemli bir stratejik hedefe, yani Suriye ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ulaşmayı umut etti. Buna ilaveten Türkiye askeri güçlerinin Suriye'den çekilmesi ise Moskova oturumunda ele alınan bir diğer konu oldu.
Suriye krizinin başlamasından beri Şam karşıtı grupların ciddi destekçisi olan Ankara, geçen miladi yılın ortalarından itibaren birkaç kez Şam ile ilişkileri normalleştirmek istediğini duyurdu. Fakat Şam ise Ankara ile ilişkileri normalleştirmeyi Türk askerlerin Suriye kuzeyini terk etmeleri ve muhalif gruplara desteğinin kesilmesi şartına bağladı. İran İslam Cumhuriyeti Suriye tutumunu ve hakimiyetini desteklerken Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini olumlu karşıladı. Bu bağlamda dörtlü toplantıya katılmak için bir heyet başkanlığında Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Eymen Susan ile görüşmesinde dış ilişkilerdeki mevcut adımları ve Suriye'de istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini memnuniyetle karşılarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların siyasi çözümü için oluşturulan diyalogları desteklemeye devam etme kararlılığını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 15 Ramazan 1444 ve Miladi 6 Nisan 2023 Perşembe. ...1441 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 3 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müjdebâ Aleyhisselam mübarek gözlerini dünyaya açtı. O Hazreti İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin denetiminde ve Hazreti Muhammed'in kızı ve damadı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bağrında terbiye edilip yetişti ve değerli babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hicri Kameri 40 yılında şehit düşmesinden sonra Müslümanların imamet ve liderliğini üstlendi. Başlangıçta Müslümanlardan birçoğu o Hazret'e biat etti. Ancak Muaviye liderliğindeki Emevi hükümeti İmam Hasan Aleyhisselam ile düşmanlık etti. Nihayet İmam Hasan Aleyhisselam Emevilerle mücadele etmek için onlarla savaşmaya hazırlandı. Ancak o Hazret ile birlikte savaşmaya gidenlerin birçoğu düşmanın yalanlarına kandılar ve imamı yalnız bıraktılar. İmam Hasan Aleyhisselam tedbir ve uzak görüşlülüğüyle ve İslam'ın bekasını korumak hedefiyle barışı kabullenmek zorunda kaldı. İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladetini tebrik ederken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarmak istiyoruz. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir insanın cisminin gıdasını düşünüyor da neden ruhunun gıdasını düşünmediğine şaşırıyorum. ...1061 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 383'te Müslüman bilim adamı ve edip Ebu Bekir Muhammed bin Abbas Harezmi, İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinde vefat etti. Güçlü hafızaya sahip olan Harezmi, şiir ve Arap tarihi alanlarında büyük yeteneği vardı. Harezmi, Resail adlı eseri kaleme aldı. ...478 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 965'te İslam dünyasının ünlü alim ve fakihlerinden Şehid-i Sani lakaplı Zeynettin bin Ali şehit düştü. Bu yüce fakih Hicri Kameri 911'de Lübnan'ın güneyindeki Cebi kasabasında alim ve fakih bir ailede dünyaya geldi. Şehid-i Sani 9 yaşlarında babası Ali bin Amuli'nin nezdinde mukaddime ilimleri niteliğindeki Arap edebiyatı Muhtasarun Nafi ve El-Lüm'atud Dimeşkiye kitaplarını okudu. Ancak 14 yaşlarında Hicri 925'te babasını kaybetti. Baba acısı onu derslerinden alıkoymadı. ...443 yıl önce bugün 6 Nisan 1580'de 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden olan Portekiz toprakları İspanya'ya ilhak edildi. İspanya'nın Asya, Afrika ve Amerika'daki zorlu rakibi sayılan Portekiz, Portekizli vatandaşların bu ülkenin hegemonyasındaki ülkeleri göç etmeleri, ülkenin kötü ekonomisi nedeniyle yavaş yavaş hegemonyası altındaki toprakları kaybetmesine neden oldu ve İspanya bu ülkeye musallat oldu. 1640 yılında ise Portekizlilerin kıyamı sonucu bu ülke tekrar bağımsızlığına ulaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Sandık güvenliğinden endişe ediliyor.
Yeni Asya.
Tezgahın enflasyonu %300'ü aştı.
Yurt,
TİP ve HDP arasında tek liste tartışması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özdemir İnce, 4 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Anayasa nasıl egemen olacak?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İyi ya da kötü bir anayasamız var şu anda. Ama bu anayasa ne yazık ki yürürlükteki rejimde egemen değil. Ve onu koruyabilecek, egemen kılacak anayasa mahkemesinden başka bir merci yok. Dahası şöyle bir soru bile sorabiliriz. Anayasayı anayasa mahkemesine karşı ne ve nasıl koruyacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız olması gereken Danıştay, Yargıtay, Sayıştay gibi iktidarı denetleyici kurumlarında kendilerini ve anayasayı koruyacak yetkileri yok. Kala kala Türkiye Büyük Millet Meclisi kalıyor ki o da yürütmenin kuklası durumunda. Bu da ülkemizde demokrasinin sizlere ömür durumunda olduğunun yadsınamaz kanıtı. Seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa ve yasaları ödünsüz olarak uygulaması gerekir ki demokrasi egemen olsun ve yaşasın. Şu anda Cumhurbaşkanı olan kişi yasalara ve anayasaya göre bir kez daha aday olamaz ama ben olurum, olacağım diye tutturdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçerli mevzuata bağlı kalarak adaylık talebini geri çevirmesi mümkün görünmüyordu. Mümkün olmadığı da Yüksek Seçim Kurulu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığını onaylayarak anayasanın ilgili 101. maddesini ayak altına almasıyla belgelendi. Bu nasıl bir korku ya da adanmışlıktır ki anayasa ve hukuku yok saymak göze alınmakta? Bunun nasıl olduğunu ancak iktidar değişirse anlayabiliriz. Yasalara ve anayasaya bağlılık ve saygı duymayan birinin seçime girip kazanması durumunda bir meşruiyetten söz etmek mümkün değil. O halde ne olacak? Ülkeyi gayrimeşru bir tek adam nasıl yönetecek? Yürütme anayasaya karşın koruyucu kalkan ve aygıtları hurdaya çıkarmışsa, devlet kendini koruyacak kalkan ve aygıtlardan yoksun kalmışsa, artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Halk ayaklanması çağrıları sona erdiğine göre hesap ancak seçim sandığında sorulabilir. Ama anayasanın bizzat Yüksek Seçim Kurulu tarafından çiğnendiği, adaylardan birinin devlet olanaklarını keyfince kullanabileceği bir ortamda seçimin adil olması mümkün mü?
Cevher İlhan, 4 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Kurşunlama Provokasyonu" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye dolu dizgin seçime giderken yeniden siyasi saptırmalar hesabına provokasyon senaryolarının sahnelenmek istendiği aşikare görülüyor. Baştan beri altılı masa işbirliğini çatlatma, Millet İttifakı'nı dağıtma komploları boşa çıkarken bütün kamuoyu araştırmalarında ortak cumhurbaşkanı adayının arayı açıp mecliste çoğunluğu sağlayacağının tesciliyle yeni provokasyonların sinyalleri çakılıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
En son İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının gece yarısı kurşunlanması bu konudaki istifhamları tetiklerken AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimleriyle apar topar sürüklendiği 1 Kasım seçimleri arasındaki provokatif terör saldırılarını hatırlıyor. Bilindiği gibi 7 Haziran sonrası tırmandırılan terör saldırılarıyla kargaşa ve kaos seçim stratejisi dayatıldı. 20 Temmuz'da 33 kişinin öldürüldüğü Suruç intihar saldırısıyla ateşlenen ve 10 Ekim'de 102 vatandaşın can verdiği Ankara Gar katliamıyla devam eden kanlı süreçte 200'ü aşan güvenlik görevlisiyle sivilin katledilmesiyle tam bir dehşet siyaseti alevlendirildi. Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarla halkın gerçek gündemi saptırarak tümüyle terör kaygısına çevrildi. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı'nın Meral Hanım, benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan, konuştuğun zaman buna göre konuş, yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni kendinle uğraştırma, tehditli çıkışından bir gün sonra İYİ Parti'nin koşullanması endişeleri arttırdı. İktidar partisinin Cumhur İttifakı'nın işine gelen en basit bir olayın kamera görüntüleri servis edilirken gece yarısı koşullanmaya dair kamera görüntülerinin ortaya çıkarılmaması, olayın alelacele hırsız kovalamacaya dönüştürülmesi şüpheleri derinleştirdi. Valiliğin binanın yakınlarındaki bir inşaat bekçisinin olay yerinden kaçarak uzaklaşan hırsız şüphelileri kovalarken sıktığı kurşunlar İYİ Parti isabet etmiş açıklaması hiç inandırıcı bulunmadı. Olay daha bir yıl öncesinden Kılıçdaroğlu'nun gençlere gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız, ne olursa olsun kavga etmeyeceksiniz, sakın provoke olmayın tweetleriyle verdiği mesajları hatırlatıyor. Belli ki bütün devlet imkanları sonuna kadar suistimalle, devlet kanalları ile güdümü aldığı iktidara iliştirilmiş yandaş medyanın yoğun asparagaslı propagandasıyla terör şantajı savrulup, hassasiyetler kaşınarak vatandaşların iradeleri manipüle edilmeye uğraşılıyor. Ne var ki artık bu tür tezgahların pek tutmadığı, kumpasların akıbetsiz kaldığı, komploların sırıttığı son bekçi kovalamacasıyla açığa çıkıyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 4 Nisan tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde enflasyonda mutlak başarısızlık örneği başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Mart ayında yıllık tüketici fiyatlar oranı %50,51 ve yıllık yurtiçi üretici fiyatları oranı %62,45 oranında arttı. Geçen sene aynı ayında yıllık tüfe %61,14 ve yi üfe ise 114,97 idi. Tüfe hala çok yüksektir ve istikrar sorunu devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
%50,51 oranındaki enflasyon yüksektir. Amerika'da tüfe %6, Euro bölgesinde %6,9 ve bizim de üye olduğumuz OECD ülkeleri ortalaması %6,1'dir. İş yeri kira artışları tüfenin üstünde olacak. Mart ayında yıllık tüfe %50,51 olurken 12 aylık ortalama tüfe oranı %70,20 oldu. Yasal olarak iş yeri kira artışı 12 aylık ortalamalara göre yapılıyor. Bu durumda bu sene Nisan ayında başlayan iş yeri kiraları %70,20 oranında artırılacaktır. Geçen sene Mart ayında 12 aylık ortalamalara göre tüfe oranı %29,88 idi. Kiralar bu oranda arttı. Oysaki geçen sene Mart ayında tüfe oranı daha yüksek %61,14 olmuştu. 12 aylık ortalamalara göre tüfe geçen sene kiracıları korudu. Bu sene tersi oldu. 12 aylık ortalamalara göre tüfe %50,51 olurken kira artışına esas oran %70,20 oldu. Matematiksel olarak enflasyon artarken 12 aylık ortalama tüfeden daha düşük olur. Enflasyon düşerken ise tersine 12 aylık ortalama tüfeden daha yüksek olur. Hükümet bunu da hesaplayamadı veya her kararda olduğu gibi bu olayda kısa dönem için baktı. Acaba TÜİK, tüfe oranını tartışıldığı gibi düşük mü gösteriyor? ENAG Mart ayı yıllık enflasyonu %112,51 olarak açıkladı. TÜİK Mart ayı gıda enflasyonunu %67,89 açıkladı. Gıda enflasyonu çalışanları ve düşük gelir gruplarını daha çok etkiliyor. TÜİK, tüfe harcama sepeti içinde gıdanın payı %25-26 gösteriyor. Gerçekte üreticilerin ve düşük gelir gruplarının harcama sepeti içinde bu pay daha yüksektir. Bu nedenle mutfak enflasyona yakın olan geçinme endeksi daha yüksektir. Mamafih, İTO, Mart ayı geçinme endeksi tüfeden 23 puan daha yüksek, %73,02'dir. Bu durum güven sorunu yaratıyor. Ayrıca bugüne kadar tüm maaş ve ücret düzeltmeleri tüfeğe göre yapıldığı için halkın satın alma gücü düştü ve yoksullaşmaya neden oldu. YÜFE sanayi sektöründe maliyet artışını gösteriyor. 2020 ortalarına kadar YÜFE ve tüfe paralel gitti. 2021 sonu ve 2022'de tüfe ile farkı açtı. 2021 sonunda kur artışları sanayide maliyet artışı yarattı. Önceleri %10 kronikleşmiş enflasyon talep artışı ve yapısal sorunlardan kaynaklanıyordu. 2021 sonu ve 2022 yılı enflasyonu maliyet artışı ve bunun perakendeye yansımasından kaynaklandı. Ne var ki 2022 kur artışı enflasyon altında kaldı. Buna rağmen YÜFE, TÜFE'nin çok üstünde kaldı, TÜFE düşük çıktı. Eğer üretici maliyetleri perakendeye iletemez ise ya geriye işçiye yansıtması lazım veya iflas etmesi lazım. Özetle nereden bakarsak bakalım TÜFE'nin teknik olarak ilan edilenden daha yüksek olması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade Telqa Naim Ramazan Kerim رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة تلقى النعيم
دوست ديارندا
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının yarısına gelmiş bulunuyoruz.
Bu ayda kutlu bir veladeti idrak ediyoruz.
Ramazan ayının 15'inde Subhanallah, Ehl-i Beyt ve İmamet ailesine büyük bir hediye vermiştir. Sureti ve siyeri, öz Muhammedi simanın yansıması olan Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın faziletlerinin vücudunda tecelli bularak parlayan kutlu bir mevlut. Sabır ve bağışlama sembolü olan o Hazretin mübarek veladeti tüm İslam dünyasına kutlu olsun.
Mustafa olsan, Müctaba olsan, sana salam olsun, sana salam olsun, sana salam olsun, sana salam olsun.
O Hazret, İslam dünyasının büyük adamı Hazreti Ali Aleyhisselam ve Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kutlu evliliğinin ilk semeresiydi. Ve hicretin 3. yılının Ramazan ayında Medine'de dünyaya geldi. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'den yeni doğan bebeğe bir isim seçmesini istedi. Fakat Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in önüne geçmeyeceğini söyledi. Onlar Resulullah'ın evlerine teşrif etmesini beklediler. O Hazret, yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına ise ikamet okudu ve ona Hasan adını layık gördü. Bu isim cahiliye döneminde duyulmamıştı. O tarihten beri Hasan aleyhisselam Resulullah'ın taslı canı gibiydi ve onu çok sevdi. Resul-i Ekrem Hasan'ı kalp meyvesi ve çocuğu biliyordu. Onu öpüyor, kokluyor ve camilerde ve meclislerde yanında götürüyordu. O Hazret, İmam Hasan aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyordu. Hasan, benim dünyadan aldığın hoş kokulu bir çiçektir.
Hasan bin Ali aleyhisselam çocukluğundan itibaren Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha gibi eşsiz ve benzersiz bir anne ve baba tarafından yetiştirme ilkelerine göre ve onların hidayeti ve sevgisinden bolca yararlanmaya ilaveten Resulullah'ın özel terbiye ve bakımı altında yetişti ve vahiy odağı ve faziletin coşan kaynağı olan Risalet Hanedanı'nın üyelerinden biri oldu. O Hazret'in çocukluk döneminde aydın bir geleceği umut veren kıvılcımlar çakıyordu. Fakat bu hanedanın gizli azametinden haberdar olanlar için hiç de şaşırtıcı değildi. Örneğin daha bir çocukken Resulullah'ın toplantılarına katılıyor ve o Hazret'in dilinden Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinleyince hafızasının şeffaf aynasında onları yazıyor ve sevgili annesinin yanına gelince onları tekrarlıyordu. Ardından Ali aleyhisselam eve gelince Hazreti Fatıma aynı ayetleri eksiksiz okurdu. Günün birinde Hazreti Ali aleyhisselam eşi Hazreti Fatıma selamullah aleyha'dan bu ayetlerden nasıl haberdar olduğunu sorunca o Hazret şöyle buyurdu. Küçük yaştaki çocuğumuz Hasan Resulullah nezdinde duyduğu ayetlerin tümünü bana aktarıyor.
Hasan Hasan surat Hasan hilgat Hasan sana salam olsun Hasan Hasan zinat-ı hak bağ-ı çemen sana salam olsun Herkes üzdüm ders asarım ahireti olmaz Her yüreğde eşkin olsam hiç gönlüm olmaz Sensen ey Zehra'nın oğlu Ali Murtaza'nın oğlu Sensen ey Zehra'nın oğlu Ali Murtaza'nın oğlu
salam olsun, sana salam olsun.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaşamının en seçkin özelliklerinden biri, o hazretin babası, Emir el-Mumin'in Ali Aleyhisselam'a eşlik etmesiydi. O hazret, Resulullah'ın rihleti ve kısa bir arayla annesi Fatıma Zehra'nın şehadeti ardından, babasının yanında onun acıları ve zorluklarına şahit oldu. O hazret ayrıca İmam Ali Aleyhisselam için sabırlı bir yaver, güçlü ve bilge bir danışmandı. Özellikle babasının imameti döneminde aktif ve olumlu roller üstlendi. Hazreti Ali'nin şehadeti ardından Kufe halkı İmam Hasan Aleyhisselam ile biat ettiler ve böylece o hazret Müslümanların imameti ve rehberliğini çok gergin ve huzursuz bir ortamda üstlendi.
Emeviler İmam Hasan Aleyhisselam'ın etrafındaki etkin kişiler ve liderleri o hazretin etrafından dağıtmaya çalıştılar. Onlar rüşvet, hayal edilemeyen vaatler ve insanları tatmin etmekle Kufe ve Irak büyüklerinden bazılarının görüşünü değiştirmeyi ve kendi yanlarına çekmeyi başardılar. Ardından Muaviye o hazrete savaş ilan ederek kendi ordusunu Irak'a doğru harekete geçirdi. Diğer yandan İmam Hasan Aleyhisselam da Muaviye'nin ordusunu harekete geçirme haberini alınca halkı Hakk'a davet etti. Fakat Emevilerin yalan propagandaları ve şaiaları etkisinde olan halk, hakkı savunmak yerine korkuya kapılıp İmam Hasan Aleyhisselam'a verdikleri sözlerden caydılar.
Bu yüzden İmam Hasan, İslam ümmetinin bazı bölümlerinde şekillenen fitnelerin ardından İslam'ın çıkarlarının korunması için Muaviye ile barış anlaşmasını kabul etti. Böylece İmam Hasan Aleyhisselam daha büyük maslahatlar ve savaş ve kan akmasını engellemek için hilafet alanından kenara çekildi. İmamın hedefi, tedbir ve uzak görüşlülükle ve oluşan şartları kullanarak İslam ümmetini tehlikelerden korumak ve geleceği program yapmaktı.
Unutmamak gerekir ki o dönemde hak ve batıl sınırı, halkın birçoğu ve hatta bilgelerin bazıları için bile ayırt edilemeyecek kadar belirsizdi. Bu yüzden İmam Hasan Aleyhisselam hak ve batıl sınırını çizmek için uygun bir yöntem seçti ve halkı şüphe ve belirsizlik vadisinden kurtardı. O hazret din adıyla İslam'ın asil kültürüne karşı harekete geçmiş olan saldırı ve tahrif seli karşısında durmuş ve asil İslam'ı düşünceleri yaymaya çalışmıştı. Genel olarak İmam Hasan Aleyhisselam barış anlaşmasını kabul etmenin ardından mübarek hayatının sonuna kadar halkı aydınlatma yolunu izledi ve İslam'ın gerçeklerini iyice anlamayan veya ilkelerinden sapanları uyandırmakta etkili girişimlerde bulundu.
Tahran Radyosu.
İmam Hasan Aleyhisselam Medine'de asil ve öz İslami kültürün tanıtılması ve yayılması, ayrıca düşüncelerin gelişmesi bağlamında geniş çalışmalar başlattı. Birçok muhaddis ve bilge insan etrafında toplandı. Onlardan bazıları Resulullah ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sahabelerindendi. Onların arasında Cabir bin Abdullah Ensari, Hucr bin Adi, Kumeyl bin Ziyad ve Muslim bin Akil gibi kişilerdi. Onlar gelişmiş insanlar olarak Emevilerin taşkınlığı karşısında güçlü bir set gibi durdular. İbn-i Sebba Maliki, İmam Hasan'ın Medine'de yaptığı bilimsel çalışmalar hakkında şöyle yazıyor. İnsanlar onun etrafında adeta çember oluşturur ve o da onlara ilahi ahkam ve marifi anlatırdı. Onlar sözlerini duymak istiyorlardı. Zira dinleyenlerin kalplerine şifa veriyor ve marife susayanları da doyuruyordu.
İmam Hasan Aleyhisselam seçkin ahlaki özelliklere sahipti. O hazret ilim, fazilet, zühd ve ibadette döneminin önde geleniydi. Herkes o hazreti bonkörlük ve çaresizlere çare olmakla tanırdı. Hazretin bereketli varlığı acı çeken kalplere huzur veriyor, yoksullar ve çaresizlerin sığınağı ve umut yuvasıydı. Ehl-i sünnetin ileri gelen alimlerinden Suyuti, İmam Hasan'ın 3 kez tüm mal varlığını Allah yolunda infak ettiğini yazıyor. Bir yoksulun o hazretin kapısına gidip de eli boş döndüğü asla görülmedi. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah'ın mübarek huylarına benzer huyları vardı.
Şimdi ki geldim ayan coman oldu. Şimdi ki zinat-ı bağı çaman oldu. Gülşen-i eşki de mahi Ramazan'da açtı bir gül onun adı Hasan oldu. Canlar adına fedadi, beh beh ne güzel ağadi. Canlar beh beh beh beh ne güzel ağadi. Can Hasan, can Hasan, canım Hasan can. Can Hasan, can Hasan. Şianın rehberi dilkhahi Hasan'di. Aya bakmaz ki onun mahi Hasan'di. Yerin üstünde acer her ne güzel var. Bir yere cem edeler şahi Hasan'di. Hala canlar adına fedadi. Beh beh ne güzel ağadi. Çal Hamid mi? Bir daha bir daha. Çal
Şam ahalisinden yaşlı bir adam Emevilerin karalama propagandalarının etkisi altında İmam Hasan aleyhisselama küfrediyordu. İmam yaşlı adamın sözleri bitince mübarek dudaklarındaki tebessüm ile şöyle buyurdu. Ey insan, sanırım buraların yabancısısın ve belki de yanılıyorsun. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa yerine getirelim. Ve eğer yol göstermemizi istiyorsan yol gösterelim. Ve eğer açsan doyuralım. Eğer çıplaksan elbise verelim. Ve eğer ihtiyacın varsa ihtiyacını giderelim. Eğer kalacak yerin yoksa sana kalacak yer ayarlayalım ve benzeri. İmamın bu yüce davranışını gören o adamın tüm ön yargıları yok oldu. Davranışından utandı ve şöyle dedi. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın yeryüzündeki halifesin. Allah kendi risaletini kime vereceğini daha iyi biliyor. Ardından şöyle devam etti. Eskiden sen ve baban benim yanımda en düşman kişilerdiniz. Fakat şimdi en sevilen kişi oldunuz.
Hasan bin Ali aleyhisselam bu ilahi hediye mübarek Ramazan ayının en hayırlı bereketidir. Bu yüzden bugün oruç tutanların iftarı bambaşka bir havada gerçekleşiyor. Ramazan'ın büyük kutlaması İmam Hasan aleyhisselamın mübarek adımları ile daha da muazzam hale geliyor. İyilikte bulunan ve infak edenler, oruçlulara yemek ve ikram sofrası açmışlar. Onlar Hasan bin Ali'den istemeden önce bağışlamak en yüce büyüklük olduğunu öğrenmişler.
Müslüman İran halkı İmam Hasan Muçtebi aleyhisselamın kutlu veladetinde cömertlik ve hayırseverlik ruhunu yayar ve ikram ve doyurma haftası düzenlerler. Bu hafta içinde hayırsever insanlar yardıma muhtaç olan ailelere infakta bulunarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Ayrıca bir veya birkaç yetim çocuğa maddi ve manevi destek sağlayarak bu sorumluluğu üstlenirler ve Ramazan ayının gönülleri okşayan hoş kokulu meltemini bu hayır işleriyle daha da yoğunlaştırıyorlar.
Mübarek Ramazan ayının 15. gününün kutlu veladetini bir kez daha tüm İslam dünyasına kutluyor, yapmış olduğunuz dualar ve ibadetlerin Yüce Allah nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce programlarımızı parsurey.ir adresinden takip edebilir, istek, eleştiri ve görüşlerinizi de turkish@aws.arab.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İslam peygamberinin en önemli ve en değerli miraslarından biri insanı insan eden ve bilinçlendiren ve uyandıran İslam dinidir. İslam dini Allah Resulü'nün tertemiz kalbine vahiy meleği aracılığı ile nazil oldu ve o hazret Allah Teala tarafından kendisine nazil olan sözden başka hiçbir söz dile getirmedi. Bugünkü sohbetimizi İslam peygamberinin bu değerli mirasından kısaca söz etmeyi ayırdık.
Evet değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde İslam peygamberinin engebeli ve çaba ve emek dolu mübarek yaşamını kısaca gözden geçirdikten sonra, şimdi tüm alanları etkileyen ve yaklaşık 15 asır boyunca sadece Hicaz topraklarını değil, tüm dünyayı etkisi altına alan ve o hazretin gerçekleştirdiği büyük bir inkılabı ve geride bıraktığı değerli miraslarını yani Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini gözden geçirmek istiyoruz. Ancak bundan önce kısaca o dönemde Hicaz Yarımadası'na hakim olan şartları gözden geçirmek istiyoruz ki Allah Resulü'nün İslam sayesinde gerçekleştirdiği inkılabın derinliği ve önemi daha iyi anlaşılsın.
Tarihi kanıt ve belgelere göre İslam peygamberinin biset yıllarında dünya birçok büyük ama sarsıntı geçiren ve bir dizi hurafenin ve sapmaların ve zalimane yasaların ve sınıflar arası derin uçurumun ve katliamların ve kör bağnazlıkların ve binlerce şom olgunun esiri olan zorba devletlere ev sahipliği yapıyordu. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle dünya aşikar bir sapkınlık içindeydi. Öyle ki bazı aşiretler sırf yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürüyordu ve bu evlatlar da genellikle kızlardı. Çünkü kızlar evin ekonomisine gerektiği gibi katkı sağlayamıyordu. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği İsra suresinin 31. ayetinin bir bölümünde işaret ediyor. Yüce Allah bu ayette insanlara şöyle buyuruyor. Evlatlarınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin. Öte yandan Arabistan topraklarında İslam öncesinde katliam ve yağma yapmak Arapların geçim yollarından biriydi. Öyle ki Bedevi Arapların en temel işi yağma ve çölde buldukları başka insanları katletmekti.
Müslüman büyük düşünür İbni Haldun, cahiliye döneminin Araplarının ahlakı ve davranış özellikleri hakkında şöyle yazıyor. O çağda yaşayan Araplar, tüm insanların geride bıraktığı tekfin aşamasının en ilkel merhalelerinde yaşıyordu. Arapların barbarlık huyu onları yağma ve yıkım yapmaya yöneltiyordu. Bu yüzden güçleri yettiği herkese ve her aşirete saldırıyor ve ne bulurlarsa yağmalıyorlardı. Araplar daha sonra da kimsenin ulaşamadığı çöllerin ve vadilerin derinliklerindeki sığınaklara kaçıyorlardı. Araplar ele geçirdikleri her yeri yıkıyorlardı. Onların tüm çabaları yağma ve eşkıyalığa yönelikti ve ahlak ilkelerine itina eden yoktu. Araplar cesur olmakla da ün yapmıştı. Zira her Arap kendi canını ve malını koruması ve kendisini ve maslahatını savunması gerekiyordu. Bu yüzden her daim savaşacak silahını yanında taşıyor ve sürekli teyakkuzda olması gerekiyordu. Buna göre de cengaver olmak ve şiddet uygulamak onların duasının temel direği olmuştu.
Ve işte bu şartlarda İslam'ın hayat veren Meltemi esmeye başladı ve cahiliye tozlarını silip süpürdü ve İslam peygamberi İslam cevherini ve tevhid gevherini uyanan gönüllere ve vicdanlara aşikar etti. Allah Resulü'nün mübarek yaşamının her anında o hazretin yanında yer alan İmam Ali Aleyhisselam ise o günlerin ürpertici ve sapkın şartlarını şöyle anlatıyor. Yüce Allah Resulullah'ı uzun süre hiçbir peygamberi göndermediği bir dönemde risaletle görevlendirdi. Milletler derin bir uykuya dalmıştı. İşler iyice rayından çıkmıştı. Savaş alevleri her tarafı sarmıştı. Dünyayı cahillik ve günah karanlığı basmıştı. Sahtekarlıklar açıkça yapılıyordu. O dönemde beşeri hayat ağacının yaprakları sararmıştı. Ve artık bu ağacın meyve vermesinden umutlar kesilmişti. O dönemde sular geri çekilmiş ve hidayet meşalesi sönmüştü. O dönemde bedbahtlık beşere saldırmış ve çirkin yüzünü göstermişti. Bu fesadın ve bedbahtlığın fitne ve isyandan başka bir getirisi olamazdı. Tüm yürekleri korku sarmıştı ve kan akıtan kılıçtan başka bir sığınak yoktu.
İslam dini zuhur ederek ve insanların yüreğinde büyük bir değişim ve inkılap yaratmakla Arapların savaş gücünü, Allah yolunda cihat başlığı altında ilahi ve insani değerleri koruma gücüne çevirdi. Ve bu güçten öyle bir güç yarattı ki sadece İslam'ın inanç temelindeki değerlerini savunmakla kalmadı, aynı zamanda ve kısa bir sürede Hicaz Yarımadası'nın çevresindeki toprakları da fethetmeye başladı. İslam dini aynı zamanda diğer tevhidi dinleri, semavi kitapları ve eski peygamberlerin inançlarını da en iyi biçimde savundu ve tüm beşeriyete ve önceki tevhidi dinlerin izleyenlerine Allah katında dinin bir olduğunu ve onların görevi de en mükemmel dini yani İslam dinini benimsemek olduğunu anlattı. Fakat bunun zorla ve kerhen olmayacağını da vurguladı.
Habeşistan Kralı Necaşi, İslam peygamberinin elçisi Cafer bin Ebu Talip'ten Resulullah Efendimizin mahiyeti ve risaletinin mesajı hakkında konuşmasını istediğinde, Cafer açıklamasının bir bölümünde Arapların cahilliği, barbarlığı ve yağma huyuna işaret ederek şöyle anlattı. Evet, biz böyleydik. Ta ki Allah Teala aramızdan bizleri hidayete erdirmek üzere bir peygamber seçti. Biz onun hanedanını çok iyi tanırız. Onun düslüğü ve sadakat ve samimiyetine inanırız ve onu yıllarca emanettarlığı ile sınamışızdır. Onun pak bir insan olduğu bizlere aşikardı ve o da bizlere dürüstlüğü ve sadakati öğretti ve emanetleri sahiplerine iade etmeyi emretti. O bizden yakınlarımızla bağlarımızı güçlendirmemizi ve haram işlerden ve kan akıtmaktan uzak durmamızı istedi. O bizi her türlü iffetsizlik ve laubalilikten sakındırdı ve bizleri yalan ve hileden uzaklaştırdı ve doğruluk ve safaya teşvik etti. O bizi yetimlerin hakkını yemekten ve yetim mirasına el koymaktan men etti ve onlara yönelik sevgi ve hayırseverliği ve hüsnü ameli öğretti. O bizi birbirimize karşı iftira atmak ve başkaları kötü olmakla suçlamaktan sakındırdı. O bize ancak ve ancak Allah'a tapmayı ve ancak O'nun kulu olmayı ve O'na ortak koşmamayı öğretti.
Tahran Radyosu.
Ve böylece İslam peygamberinin en önemli ve en değerli miraslarından biri, insanı insan eden ve bilinçlendiren ve uyandıran İslam dini olduğu anlaşılıyor. İslam dini Allah Resulü'nün tertemiz kalbine vahiy meleği aracılığı ile nazil oldu ve o hasret Allah-u Teala tarafından kendisine nazil olan sözden başka hiçbir söz dile getirmedi. Allah Resulü insanın Allah-u Teala ile teamüle, toplumla teamüle ve kendisiyle teamüle yönelten bir din armağan etti. İslam dini insana saygı duydu. Yüce Allah insanı yaratırken kendi ruhundan ona üfledi. Böylece ondan semavi ve melekuti bir mahluk yarattı. Yüce Allah daha sonra da semavi kitaplar ve peygamberler gönderdi. Böylece onların yol göstermesiyle insanın mülk aleminden melekut alemine doğru kanatlanmasına ve cahillik karanlığının uçurumlarının, nefsani heva ve heveslerin ve şeytan vesveselerinin esiri olmamasına vesile oldu.
Bundan başka Yüce Allah insanlara akıl meşalesini içindeki delil ve yol gösterici olarak verdi ki bu meşalenin saçtığı nurun yardımıyla hakkı batıldan ayırt edebilsin ve kemale ve saadete erebilsin ve ilahi teamüle varana kadar yoluna devam etsin. İslam'ın tanımladığı insan sorumlu bir insandır ve devhid ve Allah'a inanç ekseninde tüm bireysel ve sosyal çabalarında bu inancı ilke edinir ve Allah Resulü gibi şöyle der: benim namazım, ibadetim, hayat ve mematım alemleri yaratan Allah'a özeldir. Böyle bir insan Allah ile teamülünde her şeyden ve herkesten ziyade Yüce Allah'ın Rabbaniyetini, aşk ve sevgi besler ve tüm amellerini ilahi renge büründürür. Çünkü bu renk, renklerin en güzelidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kamili 15 Ramazan 1444, İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, "Batılılar esasen insan hakları düşmanıdır," dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'de İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük elçisi ve daimi temsilcisi İrevani, Siyonist rejimin Şam'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun açık ihlalidir dedi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Yardımcısı Nikzat, komşular iyi komşuluğu, Siyonistlerin vesveselerini feda etmemeleri gerektiğini söyledi. Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi Hukuku üyesi Kat Hodayi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a karşı aldığı kararların siyasi amaçlı olduğunu söyledi. Ve Türkiye'de depremde ölü sayısı 50.399'a yükseldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.